Ayrım 12, sayfa 134. Birbiri ardına sıraladığı sözcüklerle teorisini açıklıyor aceleyle. Çünkü Lepsius zamanın geçmekte olduğunu hissetmekte. Ermeni milleti olmaksızın Osmanlı İmparatorluğu ekonomik ve kültürel açıdan buna bağlı olarak da askeri açıdan yok olur. Neden? %90 Hristiyanların elinde bulunan ticaretten söz etmek bile gereksiz. Ama ekselansları en az kendisi kadar tüm ithalatın Ermeni şirketleri tarafından yürütüldüğünü biliyor. Yani harp yönetmenin en önemli dallarından biri olan imparatorluğun ham ve mamul madde ihtiyaçlarının giderilmesi sadece bu şirketler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu konuda 12 Avrupa kentinde şubelere, bürolara, temsilciliklere sahip Avedis Bagratya'nın torununa bıraktığı dünyaca ünlü ticarethaneden söz etmek yeterli. Böyle bir organizasyonu yıkmak, yerine benzer bir organizasyon koymaktan çok daha kolaydır. Öte yandan ülkenin iç kesimleri söz konusu olduğunda o, yıllar önceki yolculuklarında Anadolu'da Ermeni tarımının küçük Türk çiftçiliğinden fersa fersa ileride olduğunu görmüştü. Daha o zamanlar Kilikyalı Ermeniler Avrupa'dan yüzlerce tarım makinesi ithal etmişlerdi. Böylece katliam için isabetli bir neden verilmiş oluyordu. Adana'da yaşayan 10.000 insanı öldürmekle kalmamış, aynı zamanda bu makineleri de paramparça etmişlerdi. Felaketin nedeni buydu işte. Osmanlı nüfusu içinde en uygar ve çalışkan millet olan Ermeni milleti, onlarca yıldan bu yana imparatorluğu eski tarım ekonomisinden çıkarıp yeni, çağdaş tarıma çekmeye ve endüstrileşmeye adım attırmaya uğraşıyordu. İşte bu kutsanası önce eylem nedeniyle zorba tembelliğin kini tarafından izlenmekte ve yok edilmekteydi. Ülkenin iç kesimlerinde tamamen Ermenilerin elinde bulunan zanaat, endüstri ve av endüstrisinin el değiştirerek Türklere geçtiğini varsayalım ekselans. Fakat Avrupa'nın en iyi üniversitelerinde eğitim görmüş Osmanlıları da kendi halklarına gösterdikleri ihtimamla tedavi eden çok sayıda Ermeni doktorun yerine kimi koyacaksınız? Çalışmalarıyla ülkeyi durmaksızın ileriye götüren sayısız mühendisin, avukatın, uzman öğretmenin yerini nasıl dolduracaksınız? Belki de ekselansları zorda kalınca beyinsiz de yaşanabileceğini söyleyecekler. Ama midesiz yaşanmaz. Yapılan şey ise Osmanlı ülkesinin midesini kesip almak. Sonra da ülkenin bu ameliyatı atlatacağı umuluyor. Başı hafifçe yana eğik olarak konuşmanın bitmesini saygıyla bekliyor Enver Paşa. Hala dipdiri, şık, o sessiz çekingenliğinin gem vurduğu varlığında üniforması gibi tek bir kırışıklık yok. Oysa papaz artık formunu tamamen yitirmiş durumda. Terliyor, kravatı yana kaymış, ceketinin kolları yukarıya sıyrılmış. General kısa ama ince bacaklarını üst üste atıyor. Rugandan binici çizmeleri parıl parıl ayaklarına kalıp gibi oturmuş. ''Mideden söz ediyorsunuz Bay Lepsius.'' diye gülümsüyor anlayışla. ''Eh, belki harpten sonra zayıf bir midesi olacak Osmanlı ülkesinin.'' ''Midesi olmayacak ekselans.'' En ufak bir alınganlık belirtisi göstermeden sürdürüyor general konuşmasını. Türk halkı 40 milyon. Şimdi kendinizi sadece bir an için bizim yerimize koyun bayım. Bu 40 milyonu birleştirip Almanya'nın Avrupa'da oynadığı rolü, günün birinde Asya'da oynayacak bir ulusal imparatorluk kurma fikri büyük ve onurlu bir politik plan değil mi? İmparatorluk bekliyor. Sadece uzanıp almamız gerek. Ermeniler arasında gerçekten de korkutucu miktarda aydın var. Siz gerçekten de bu tür aydınların dostu musunuz? Bay Lepsius, ben değilim. Bizim içimizde fazla aydın yok. Buna karşılık biz büyük imparatorluğu kurma ve yönetme yeteneğinde olan kahraman eski bir ırkız. O nedenle engelleri aşacağız. Ellerini birbirine kenetleyen Lepsius susuyor. Şu karşısında oturan oyunmaz ve şımarık delikanlı, dünya imparatorluklarından birinin sınırsız egemeni. İncelikle şekillendirilmiş ayartıcı küçük beyni, gerçek durumu bilen herkesi şaşırtacak rakamlar yumurtluyor. Fakat papazı kandıramaz. Çünkü o Anadolu'da saf Türklerin sayısının 6 milyondan az olduğunu biliyor. Eğer Kuzey İran, Kafkasya, Kaşgar ve Türkistan'a gidilirse, buralarda çadırlarda yaşayan Türk ırkına mensup bütün halklar ve Avrupa'nın yarısı kadar bir alanı kaplayan Bozkır'da, oradan oraya dolaşan göçerlerle birlikte 20 milyonu bulmaz bu sayı. Böyle düşleri milliyetçilik adlı uyuşturucu üretiyor diye düşünüyor Lepsius. Aynı anda karşısındaki bu narin yapılı savaş tanrısına, bu çocuksu Hristiyanlık düşmanına acıma duygusu sarıyor benliğini. Johannes Lepsius'un ses tonu şimdi yavaşlıyor. Bir şeyleri biliyor olmanın ağırlığını taşıyor sanki. Yeni bir imparatorluk kurmak istiyorsunuz ekselans. Fakat bu imparatorluğun temelinde Ermeni halkının cesedi olacak. Bu hayır getirir mi? Hiç olmazsa şimdiden sonra barışçıl bir yol bulmak olanaksız mı? Enver Paşa ilk kez şimdi çıplak gerçeği açıklıyor. Artık yüzündeki çekingen bir gülümseme değil, gözleri sabit ve soğuk bakıyor, iri ürkütücü dişlerinden ağır ağır sıyrılıyor dudakları. İnsanlarla veba mikrobu arasında barış olmaz. Hemen atılıyor Lepsius. Demek ki siz harbi Ermeni milletini tamamen yok etmek için kullanmak istediğinizi kabul ediyorsunuz. Harbiye Nazırı kesinlikle çok ileri gitti. O nedenle hemen nazik soğukluğunun ele geçirilmesi imkansız kalesine çekilerek başka perdeden konuşmaya başlıyor. Benim kişisel görüşlerim ve amaçlarım hükümetimizin bu konuya ilişkin yayınladığı resmi bildiride yer almıştır. Uzun süre göz yumup bekledikten sonra savaş ve öz savunma koşulları altında hareket ediyoruz. Devletin yıkılması için faaliyet gösteren yurttaşlar her yerde yasaların sertliğine maruz kalırlar. Buna göre hükümetimiz yasalara uygun hareket etmektedir. Böylece yine başa dönüldü. Johannes Lepsius sesli iç geçirmekten alamıyor kendisini. Monseigneur Savin sesi kulaklarında, ahlak dersi vermeyin. Amaca uygun zeminlerde kalın, gerekçeler sunun. Ah keşke kılıç keskinliğinde gerekçelerle amaca uygun zeminde kalabilse. Oysa ayağı fırlayamaması, koltuğunda oturmak zorunda kalması bile sinirlerini alt üst ediyor. Doğuştan konuşmacı ve kürsü adamı olan Lepsius'un hareket özgürlüğüne ihtiyacı var. Ekselans elini güzel alnına dayıyor. Şu an birkaç kişinin bozgunculuğunun bütün bir halka ödetilmemesi gerektiği gibi tabii olan şeylerden söz etmeyeceğim. Kadınların ve çocukların bir zamanlar sizin de olduğunuz gibi küçük çocukların hayatlarında hiç duymadıkları bir politika nedeniyle hunharca öldürülmelerinin nedenini sormayacağım. Dikkatinizi sizin ve halkınızın geleceğine çekmek istiyorum ekselans. Bu savaş da günün birinde sona erecek ve Osmanlı Devleti kendisini barış görüşmeleri yapma zorunluluğuyla karşı karşıya bulacak. Umarım o gün hepimiz için mutlu bir gün olur. Ama tersi olursa ne yapacaksınız ekselans? Halkın sorumlu önderi savaşın kötü sonuçlanacağını da göz önüne almak zorunda değil mi? Kardeşin Habil nerede diye sorulduğunda Osmanlı barış heyetinin yanıtı ne olacak? Oldukça kötü bir durumda kalmayacak mı bu heyet? Böylece muzaffer güçler işlenmiş olan büyük suçu göz önüne alarak Tanrı korusun ganimeti acımasızca paylaşacaklar. Bütün sorumluluğu üstlenmiş olan, iradesinin üstünde irade bulunmayan, halkının önderi General Enver Paşa böyle bir durumda kendisini halkının önünde nasıl savunacak? Enver Paşa'nın gözleri dalıyor, sesinde en ufak alaycılık yok. İşaret ettiğiniz bu mükemmel nokta için teşekkür ediyorum. Ancak politikayla uğraşanlarda şu iki nitelik mutlaka bulunmalı. Birincisi bazı şeyleri düşünmeme ya da isterseniz ölümü hiçe sayma diyelim, zaten aynı anlama gelir. İkincisi ise bir kez karar aldıktan sonra o kararlara sarsılmaz inanç. Papaz Lepsius ayağa kalkıyor. Şark geleneğini andırır biçimde kollarını göğsünün üstünde kavuşturuyor. Tanrı tarafından gönderilmiş Ermeni halkının koruyucu meleği şu an acınası durumda. Cebinin astarı dışarı sarkmış, paçalarından biri dizine kadar sıyrılmış, kravatı iyice yan dönmüş, gözlüğü de buğulanmış. Yalvarırım ekselans, karşısında oturan adamın önünde eğiliyor. Bugün son olmasını sağlayın. Olmayan iç düşmanla örneğine tarihte rastlanmayan bir hesaplaşma tertip ettiniz. Doğunun yollarında yüz binlerce insan yaşamla ölüm arasında gidip geliyor. Buna bugün son verin. Yeni sürgün talimatlarının geri çekildiğini bildirin. Henüz bütün vilayet ve sancakların boşaltılmadığını biliyorum. Alman elçisi nedeniyle ve Bay Morgenthau için Küçük Asya'nın batısında büyük sürgünleri hayata geçirmiyorsanız, benim için de Kuzey Suriye, Halep, İskenderun, Antakya ve kıyı şeridini sakının. Yeter deyin, Almanya'ya dönünce adınızdan övgüyle söz edeceğim. General defalarca oturması için koltuğu işaret ediyor sabır ifade eden eliyle ama Lepsius oturmuyor. Benim yetkilerimi abartıyorsunuz Bay Lepsius diyor nihayet. Böyle bir hükümet kararının uygulanması Dahiliye Nazırı'nın işidir. Alman kızarmış gözlerinden çekip alıyor kelebek gözlüğünü. Söz konusu olan tam da bu uygulamalar işte. Emirleri yerine getiren nazır, vali ya da mutasarrıf değil, acımasız, kaba alt görevliler ve ast subaylar. Yol ortasında düşüp kalan kadınların coplanarak yürümeye zorlanmalarını mı istediniz siz? Ya da dahiliye nazırı? Bütün bölgenin çürümüş cesetlerle kokuşmasını, Fırat Nehri'nin cesetlerle dolmasını mı istediniz siz? Bu uygulamaları çok iyi bilirim ben. Ülkenin iç kesimlerine ilişkin bilginizi takdir ediyorum diyor Enver anlayışla ve bu konuların iyileştirilmesine ilişkin yazılı önerilerinizi severek kabul edecek, baştan sona araştıracağım. Lepsius kollarını iki yana açıyor. Oraya beni yollayın, ilk önerim bu. Eski sultan bile bu ricamı geri çevirmemişti. Sürgün naklini örgütlemem için tam yetki verin bana. İhtiyacım olan gücü Tanrı bağışlar. Tecrübeye gelince kimsenin olmadığı kadar tecrübeliyim. Osmanlı Devleti'nden tek kuruş istemiyorum. Gerekli parayı kendim temin edeceğim. Alman ve Amerikan yardım dernekleri beni destekliyor. Daha önce de büyük bir hayır işini başardım. Sayısız yetim evleri ve hastane kurdum. 50'den çok ekonomik işletme hayata geçirdim. Harbe rağmen bugün de aynısını, hatta daha çoğunu yapabilirim. 2 yıl sonra ekselans bizzat siz minnettar olacaksınız bana. Bu kez Enver Paşa sadece alışılmış dikkatliliğiyle değil, ilgiyle dinlemişti. Lepsius bugüne kadar hiç karşılaşmadığı bir şeyi görüyor aniden. Generalin oğlan çocuklarını andıran yüz ifadesini böyle değiştiren şey alaycı gaddarlık, kinizm değil. Hayır, Lepsius'un gördüğü bütün duygusallıkları aşmış insanın buzdağını andıran yüzü. Suçun ve suçluluk azabının dışına çıkmış insanın yüzünü görüyor. Ona yabancı fakat soluk kesici bir türün güzel tamamlanmış yüzü bu. Bu yüzde mutlak tanrısızlığın ürkütücü, evet neredeyse masum naifliği var. Bu öyle bir güce sahip ki ondan nefret edilemiyor. Takdire değer niyetleriniz beni ilgilendiriyor diyor Enver. Fakat elbette kabul etmem olanaksız. Bu dileğiniz şimdiye kadar birbirimizi yanlış anlamadığımızı gösteriyor. Eğer bir yabancının Ermenilere yardım etmesine izin verirsem, yabancı kişilerin ve böylece yabancı güçlerin iç işlerimize müdahalesini kabul eden bir örnek durum yaratmış olurum. Böylece Ermeni milletine yabancı müdahalelere bel bağlamanın hangi sonuçları doğuracağını göstermeyi amaçlayan politikam yerle bir edilmiş olur. Bizzat Ermeniler neler olduğunu anlayamazlar. Bir düşünün, önce haince düşlerini ve umutlarını cezalandırıyorum. Sonra da bu umut ve düşlerin yeniden canlanması için en nüfuzlu Ermeni dostlarından birini yolluyorum onlara. Hayır Bay Lepsius, olanaksız. Yabancıların bu insanlara yardım elini uzatmasına izin veremem. Ermeniler kendilerine yardım edecek olanın sadece bizler olduğunu görmek zorundalar. Papaz koltuğa gömülüyor, kaybetti, başaramadı. Artık her sözcük boşuna konuşulmuş olacak. Karşımda oturan insan sadece kötü olsaydı keşke diye geçiriyor içinden. Şeytanın kendisi olsaydı keşke. Fakat bu büyük acımasız kitle katili ne kötü ne de şeytan, hatta çocuksu sempatik. Enver'in canlı ve içten bir sesle ileri sürdüğü teklifin olağanüstü küstahlığını hemen algılayamadığından duyduklarını düşünüyor önce. Size bir karşı öneride bulunuyorum Bay Lepsius. Para toplayın. Almanya ve Amerika'daki yardım derneklerinden çok para toplayın ve bana getirin. Bu para tamamen istekleriniz ve amaçlarınız doğrultusunda kullanılacaktır. Fakat Almanya ya da başka yabancılar tarafından herhangi bir denetime izin vermeyeceğim konusunda uyarıyorum sizi. Johannes Lepsius donup kalmamış olsaydı kahkahalara boğulurdu mutlaka. Enver Paşa'nın düşüncesine göre Lepsius'un topladığı paraların Anadolu'ya akması çok eğlendiriciydi. Susuyor, yenildi. Görüşmeden önce de umutsuz olmasına rağmen asıl şimdi dünyanın başına çöktüğünü hissediyor. Papaz tamamen yok olup gitmemek için toparlanıyor. Dış görünüşünü biraz düzeltiyor. Parlayan aldığında mendilini defalarca gezdirdikten sonra ayağa kalkıyor. Bana ayırdığınız bir saatin tamamen sonuçsuz olmasını kabul edemem ekselans. Kuzey Suriye ile kıyı şeridinde her türlü savaş atmosferinden uzak 100.000 Hristiyan yaşıyor. Ekselansları elbette amaç dışı uygulamalardan yana değillerdir. Genç Mars gülümseyen dişlerini bir kez daha gösteriyor. Hükümetimizin her türlü gereksiz sertlikten sakınacağından emin olabilirsiniz Bay Lepsius. Anlamsız bir soytarılık, bu tür bütün görüşmeler gibi bu politik görüşmenin de belirsizlikle son bulması için gündeme gelmiş bir formalite. Enver Paşa en ufak taviz vermedi. Hangi sertliklerin gereksiz olduğu onun bileceği iş. Lepsius'a son sözcüklerini, içlerinin bomboş olduğunu bile bile sadece konuşmayı bitirmek için sarf etti. Papazla karşılaştırıldığında özellikle o an ufak tefek ve dik görünen general konuğuna yol veriyor, hatta birkaç adım eşlik bile ediyor. Kapı perdelerinin dalgalanıp durduğu uzun koridor boyunca kör gibi el yordamıyla sallanıp giden adamın arkasından hafif şaşkın, o her zamanki içe dönüklüğüyle bakıyor. Enver Paşa şimdi Talat Bey'in bürosunda. Memurlar yerlerinden fırlıyorlar. Yüzlerinde hayranlık parıltıları var. Bu kupkuru masa halkının bile narin savaş tanrısına duyduğu neredeyse mistik sevgi hala tükenmiş değil. Her yerde olduğu gibi burada da cüretkarlığına ilişkin yüzlerce şanlı efsane kulaktan kulağa dolaşıyor. Arnavutluk'taki savaş sırasında bir topçu alayı ayaklanmış. Enver dudaklarının arasında sigarası olduğu halde obüslerden birinin ağzına dikilip ''Hadi ateşleme fitilini çekin!'' diye bağırmış asilere. Enver'in ipek yumuşaklığındaki yüz çizgilerinde halk bir Mesih parıltısı görüyordu. Onlara göre Enver, Osman, Bayezid ve Süleyman'ın imparatorluğunu yeniden kurmak için Tanrı tarafından gönderilmişti. Generalin memurları neşeyle selamlaması, memurlar arasında abartılı hayranlık coşkusuna neden oluyor. Kalem odasından Talat'ın odasına giden yoldaki bütün kapıları açıyor, çok sayıda el. Bakanın iri yapısı için bu oda çok küçük. Bu dev şimdi olduğu gibi masasından kalktığında pencereyi tamamen kapatıyor. Talat'ın iri kafasındaki saçları şakaklarına doğru kırlaşmış. Şarklı'nın kalın üst dudağının üzerinde küçük simsiyah bir bıyık süzülüyor. Katmerli dolgun çenesini genişçe açılmış dik yaka sıkıştırıyor. Beyaz pike yeleği bedeninin kavisli çıkıntısını saf dil bir açıklık simgesi gibi örtüyor. Talat Bey yönetim arkadaşı Enver'e ne zaman baksa iri ayı pençelerini babaca bir tavırla bu yetenekli delikanlının dar omuzlarına koymak gelir içinden. Fakat her defasında Enver'in etrafındaki demirden çekingenlik halesi bu samimi yakınlaşmayı önlemektedir. Talat aynı anda sarhoş edici zekasıyla 5 diplomatı birden gölgede bırakan bir dünya perest bir konuşmacı. Prenseslerden biriyle evli, halkın sevgilisi Enver ise herhangi bir büyük davette bir köşeye çekilip düşlerde yitmiş olarak yarım saat boyunca mahcup ürkek dikilebilir yerinde. Etli devasa elini aşağı indiren Talat tek bir soruyla yetiniyor. Demek şu Alman senin yanındaydı. Enver Paşa bakışlarını oynaşıp duran suları, acele acele yol alan küçük vapurları, minicik kayıkları, bu saatlerde ışık kötü düştüğü için pek güzel görünmeyen selvi ağaçları ve harabeleriyle İstanbul boğazına kaydırıyor. Sonra gözlerini yeniden odaya çevirip bakışlarını halıyla kaplı küçük bir masanın üzerinde çok değerli bir parçaymış gibi duran eski telgraf aletine takılıncaya kadar boş çalışma odasında gezdiriyor. İttihat devrimi onu halifenin imparatorluğunda birinci adam konumuna getirinceye kadar posta ve telgraf memuru Talat'ın parmakları. İşte bu zavallı aletle Morse alfabesini basmıştı. Her ziyaretçi baş döndürücü diklikteki bu yükselişe layık olduğu hayranlığı göstermeli. Talat'ın sorusunu anımsamadan önce Enver de telgraf aletini keyifle izliyor sanki. Evet şu Alman, biraz Reichstag'la tehdit etmeye çalıştı. Bu ifade Monsenyör Savel'in ne kadar haklı olduğu ve papazın bütün o insani yakarışlarının baştan itibaren yanlış bir mücadele yöntemi oluşturduğunu kanıtlıyor. Talat'ın oturmadan imzalamaya başladığı bir sürü telgraf getiriyor sekreter. Dahiliye Nazırı konuşurken gözlerini kağıtlardan kaldırmıyor hiç. Almanların korkusu bizimle birlikte sorumlu tutulmak. Bundan sonra sadece Ermeniler için değil başka şeyler için de yalvarmaya gelecekler bize. Eğer Enver'in meraklı bakışları masadaki telgrafları gözden geçiriyor olmasaydı, sürgün üzerine bugünkü konuşma da böylece sonlanmış olacaktı. Enver'in bakışlarını fark eden Talat Bey elindeki kağıtları sallıyor. Halep'e kesin talimatlar. Artık yolların boşalmış olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Halep, İskenderun, Antakya ve tüm kıyı şeridi yola çıkabilir. Antakya ve kıyı şeridi diye yineliyor Enver sorar gibi. Sanki bu noktaya ilişkin söyleyeceği bir şeyler var. Fakat tek sözcük etmeden kağıtlara karşı konulmaz bir yıldırım saldırısı gibi imza atan Talat'ın tombul parmaklarına dalıyor yine. Bu erkeksi güçlü parmaklar bütün valilerle mutasarrıflara gönderilen şifrelenmemiş şu emri de kağıda dökmüşlerdi. Tehcirin, yani varışın hedefi yoktur. Hızlı el yazısı engel tanımayan acımasız bir inancın coşkusunu gösteriyor. Bakan doğruluyor. Evet, sonbaharda bütün insanlara büyük bir dürüstlükle yanıt verebileceğim. La question Armenia ne existe pa. Dipnot artık Ermeni sorunu diye bir şey yoktur. Çevirinin notu. Enver pencerede hiçbir şey duyduğu yok. Makedonya'dan Hindistan'a kadar uzanan halife imparatorluğunu mu düşünüyor? Ordu için gereken cephane ikmali konusunda mı sorunu var? Yoksa Boğaz'daki harikulade konağı için yeni bir şeyler satın almayı mı hayal ediyor? Sultanın kızlarından Naciye Sultan'ın getirdiği evlilik tacını büyük tören salonuna koydurdu. Taç 4 adet altınla kaplanmış gümüş ayak üzerinde Bizans brokarından yapılmış yıldızlı gök kubbesine sahip. Johannes Lepsius hala İstanbul'un sokaklarında sürükleniyor. Gece yarısını geçeli çok oldu. Öğlen yemeği de yememişti. Evine tokatlayan oteline gitmeyi göze alamıyor papaz. Otel Ermenilerin sahibi ve müşterilerinden başlayarak en küçük garsonuna asansörcü çocuğa kadar korku ve çaresizlik egemen. Yapmak istediğini biliyorlar, girişiminden haberleri var. Eğer oraya giderse bütün gözler ona çevrilecek, ilikleri ne kadar sömürecek bu bakışlar Lepsius'u. Talat Bey'in talimatı üzerine kendisini her yerde izleyen hafiye ve muhbirler istedikleri kadar yolunu gözleyebilirler. Asıl kötü olan dostlarının saatlerdir akıllıca bulunmuş, emin bir yerde onu bekliyor olmaları. Eski Ermeni Ulusal Meclis'in başkanı Davutyan da bekleyenler arasında. Tutukluyken kaçan Davutyan şimdi İstanbul'da illegal olarak bulunuyor. Papazın bu adamların önüne çıkacak ne gücü ne cesareti var. Dostları gelmediğini görünce durumu anlayacaklar ve dağılacaklardır mutlaka. En karamsarları bile, aslında hepsi karamsarlar, bundan daha doğal ne olabilir ki, Lepsius'a ülkenin iç kesimlerine gitme izni verilmesini olanaksız görmemişlerdi. Eğer bu gerçekleşseydi birçok şey başarılmış sayılırdı. Parklardan birine giriyor, yine bayram yapıyor kalabalık. Banklara hevenkler asılmış, fener ve bayrak direklerinde ise hilalli flamalar dalgalanıyor. İnsan kalabalığı sıkıntı verici bu yoğun kitle çakıl taşı döşeli yollar üzerinde yeşillik alanlar arasında sıkışmış. Uyuşmuşluğundan hala kurtulamamış olan Lepsius banklardan birinde boş yer buluyor. Oturanların yanına ilişiyor o da. Rengarenk bir yarı çember dönüyor önünde. Aynı anda müzik pavyonundan bir askeri bondu kulak tırmalayan yeniçeri müziği çalarak çıkıyor. Bir aşağı bir yukarı inip çıkan birbirine yakın araların bıçak keskinliğindeki tek sesliği içinde flütler, kornalar, keskin klarnetler, acı acı bağıran mızıkalar ve bunların arasında iyice gerilmiş davulların fanatik uluması, trompetlerin sarsıcı takırtısı ve zillerin cızırtılı nefreti duyuluyor. Bu müziğin içinde boğularak cam parçacıklarıyla dolu bir küvetin içinde banyo yaparmış gibi oturuyor. Ama kurtulmak istediği yok, o acı çekmek niyetinde, cam parçacıklarını iki eliyle vücuduna bastırıyor. Enver Paşa'nın reddettiği şey şimdi gerçek oldu. Kendisine emanet edilmiş halkın oluşturduğu uzun sürgün kafileleriyle birlikte Anadolu'nun taşlı çamurlu yollarında sürükleniyor Lepsius. Argonlardaki siperlerde, Podolien'de, Galicia'da, denizlerde ve göklerde paramparça olan kendi halkı lanetliyor mu onu? Yaralı taşıyan bitmez tükenmez vagonlar insana çığlık attıracak kadar dehşet verici değil mi? Yaralı ya da can çekişen Almanların gözleri de Ermenilerinkine benzemiyor mu? Lepsius yorgunluktan iyice karışmış kafasını daha çok gömüyor yeniçeri müziğine. Onun payına kendisinin olan değil olmayan düştü. Uluyan ve şiddetle kendini ifade eden müziğe yeni bir ton daha katıldı. Giderek hızlanan gök gürültüsüne benzer bir homurtu bu. İstanbul üzerinde daireler çizen bir Osmanlı hava filosu, bulutlar halinde süzülerek aşağıya inen bildiriler atıyor kentin üzerine. Johannes Lepsius nedenini söyleyemez ama yukarısındaki bu uçakların şöyle adlandırılabileceğini düşünüyor. Yaradılıştan gelme günah ve onun kibiri. Aklında bu düşünce olduğu halde o büyük bir binada, Dahiliye Nazırlığında şaşkın şaşkın dolaşıyordu sanki. Önünde açılan kapılarda dalgalanan kapı perdeleri tutuşmuş gibiydi. Sanki kıyamete giden bir geçitteydi. bir dahaki vaazında kullanacağı vahyi ilahiden bir bölümü tekrar ediyor ve çekirgeler savaşa hazır atlara benziyordu. Ve zırhları vardı ve kanatlarının takırtısı savaş arabalarının sesinin aynıydı. Ve kuyrukları akrebinki gibiydi ve kuyruklarında dikenler vardı. Ve 5 ay boyunca insanlara zarar verecek güçteydiler. Yohannes Lepsius irkildi. Yeni yollar ve çareler bulunmalı. Alman elçiliği başarısız kaldıysa harika bir insan olan Avusturya sınır eyaleti Kontu Pallavicini başarı sağlayabilir belki de. Onlara misilleme tehdidinde bulunabilir. Bilindiği gibi Müslüman boşnaklar Avusturya Macaristan vatandaşı. Papalığın uyarıları yeterince sert olmadı şimdiye kadar. Fakat hemen o unutulmaz gülümseyişiyle Enver Paşa geliyor gözünün önüne. Hayır, büyük katilin yüzündeki bu oğlan çocuğu ya da genç kız gülümsemesini çekingen sözcüğüyle anlatmak mümkün değil. Biz, Bay Lepsius, çıkarlarımıza uygun politikayı sonuna kadar uygulayacağız. Bizi ancak bütün çıkarların üstünde olan ve pisliğe bulaşmamış bir güç engelleyebilir. Eğer diplomatlar listesinde böyle bir güç bulursanız beni görmek için bir kez daha nazırlığa gelebilirsiniz. Lepsius oturduğu bankta öylesine titriyor ve sallanıyor ki korkan peçeli komşuları kalkıp gidiyorlar. Hiçbir şeyin farkında değil çünkü artık o ağır inanç dolduruyor içini. Yapılacak hiçbir şey yok, artık yardım edilemez. Yoğun oluk papazı Terhay Kazu'nun haftalardan bu yana bildiği şey papaz Yohannes Lepsius'a da egemen oluyor. Yapabileceğim tek şey var, dua etmek. Bayram yapan halk yeniden başlayan Yeniçeri müziğine doğru kadın gülüşleri ve çocuk bağırtılarıyla akarken Lepsius gözleri kapalı olarak kendinden geçmiş bir halde sallayıp duruyor başını. Bu arada ellerini de dua eder gibi kavuşturuyor ya da böyle yaptığını sanıyor. Göklerdeki Tanrımız adın kutsansın. Fakat bu dua nasıl değişti? Her sözcük insan gözünün ölçemeyeceği kadar derin bir uçurum. Bizim ve biz sözcüklerine gelir gelmez başı dönmeye başlıyor. Bizi birleştiren yaratan İsa, 3. gününde göğe çıktığına göre bundan sonra kim biz diyebilir ki? İsa'sız her şey artık kokmuş, kırık dökük bir kemik yığını, hem de kainatın yarısı kadar yüksek bir yığın. Lepsius annesinin günlüğünü ve 56 yıl önce oğlunun vaftiz gününde yazdığı cümleyi düşünüyor. Yohannes adı her zaman en kutsal görevimin, onu İsa'yı gerçekten seven, onun izinden yürüyen, gerçek bir Yohannes gibi yetiştirmek olduğunu anımsatsın bana. Gerçek bir Yohannes olabildi mi? O söze gelmeyen güven duygusuyla tepeden tırnağa doldu mu gerçekten? Ah, o güven duygusu vücudu güçten düşmeye başlayınca ufalanma tehlikesi gösteriyor. Şekeri var, yiyeceklerine dikkat etmesi gerek. Her şeyden önce tatlı yasak, ekmek ve patatesle yemeyecek. Belki de Enver Anadolu'ya gitmesine izin vermeyerek daha fazla eziyet çekmesini engelledi. Peki Tokatlıyan Oteli'nin kapıcısının ne işi var burada? Ne zamandan beri koyun posundan yapılmış subay başlığı giyiyor kapıcı? Ona Enver mi yolladı acaba? Otel kapıcısı yapacağı yolculuk için gerekli olan izin belgesini uzatıyor nezaketle. Bu belge Napolyon'un imzalı fotoğrafından ibaret. Evet doğru, otelin döner kapısının önünde sürgün kafilesi kendisini bekliyor. Bütün arkadaşları orada. Davutyan ve diğerleri Lepsius'a neşeyle el sallıyorlar. İnsanlar mükemmel görünüyor diye geçiriyor aklından papaz. En korkunç gerçek bile onu kabul edince biraz yatıştırıcı olabiliyor. Bir ırmağın vahşi kayalıklarına mola veriyorlar. Yanlarında çadırları bile var. Belki de Enver el altından bazı yumuşatmalara izin veriyor. Herkes yattıktan sonra üstü başı çamur içinde iri yapılı bir Ermeni erkeği çıkıyor ortaya. Tuhaf törensellik içeren yetersiz bir Almancayla konuşuyor. Bak, şiddetle akan bu nehir Fırat'tır, bunlar da benim çocuklarım. Sen bedenini bir kıyıdan öteki kıyıya ser ki çocuklarım geçebilecekleri bir köprüye sahip olsunlar. Lepsius kendisine söylenenler şakaymış gibi karşılık veriyor. Öyleyse siz ve çocuklarınız boyun biraz daha uzayana kadar bekleyeceksiniz. Ancak aynı anda korkunç bir hızla uzadığını hissediyor. Elleri, ayakları kendisinden çok uzaklara yetişebiliyor artık. Şimdi adamın talebini keyifli bir kayıtsızlıkla yerine getirebilir. Fakat bu gerçekleşemiyor. Çünkü Lepsius dengesini kaybettiği için neredeyse banktan düşecekti. Gerçekten korkunç diyor. Bugün ikinci kez kendi kendine. Kastettiği kendisine eziyet eden susuzluktan başka bir şey değil. Silkinip en yakın yere koşuyor. Doktorun talimatlarını kulak arkası ederek tatlı buz gibi meşrubatı dikiyor kafasına. Hoşluk duygusuyla yeni yürekli planlar akıyor içine. Sıkı tutacağım diyerek gülümsüyor dalgınlık içinde. Bu şuursuz gülüşle Enver Paşa'ya savaş ilan etmiştir Repsius. Aynı anda Talat Bey'in özel sekreteri Halep İskenderun Antakya ve kıyı şeridini ilgilendiren malum resmi telgrafları ilgili posta ve telgraf müdürlüğü başkanına veriyor.